kar yüklü kış rüzgarını kanatlarına dolduran bir kuzgun, girinti ve çıkıntıların gölgesiyle lekelenen bembeyaz düzlüğün tepesinde süzülüyordu. Gözlerinde yırtıcı kuşlara has bir delilik vardı. Eti rahatça parçalamasını sağlayan gri, sivri gagasında tuttuğu dal parçasını aniden bırakıp yönünü değiştirdi. Yönünü değiştirmesine vesile olan şey, bir tepeciğin ardından yükselen kara dumanlardı. Ateş olmayan yerden duman çıkmayacağını öğrenmişti kuzgun. Ateşin yanında da genellikle uyuklayan insanların olduğuna şahit olmuştu. Eğer bu insanlar açlıktan uyuklamıyorlarsa, karınlarını muhtemelen yeni doyurmuşlardır. Bu da demek oluyor ki hayvanların israf, insanların çöp olarak adlandırdığı bir yığın vardı yanlarında. Kuzgun bu yığınla karnını doyurma hevesiyle kanatlarını çırptı. Şanslıysa başka hayvanlarla rekabete girmeden karnını doyuracaktı. Kara dumanlar yükselen yerden bir el ateş sesi duyuldu ve birkaç kuş havalandı. Kuzgun bir an iç çekecek gibi oldu. Fakat şanslıydı ki havalanan kuşlar çelimsiz ve genç birkaç tane saksağından fazlası değil gibiydi. Kim bilir, belki de bu akşam saksağın etiyle bile beslenirdi. Tepeciği aştığı vakit bir sütun halinde göğe yükselen dumanların altında kıvranan alevleri gördü. Ve ölü bir ağacın sivri omzuna konup etrafı inceledi. Tepeciğin odaya benzer bir girintisi birilerine sığınak olmuştu. Sırtını tepeciğe yaslamış bir çadır ve çadırın birkaç adım ötesindeki ateşin yanında üç adam. İki de at vardı. Adamlardan biri ölü, ikisi diriydi. Etrafında genişleyen kan göletine bakılırsa yeni ölmüştü bahtsız herif. Ölünün başında dikilen genç delikanlı elinde bir tabanca tutmaktaydı.
''Yakalım mı yoksa dereye mi atayım bu herifi baba?''
dedi. Ateşin yanında bağdaş kurarak minik nargilesini tüttüren adamın konuşması öksürük sesine benziyordu. Kendi oğlu bile bu adamın ne dediğini el kol hareketlerinden tahmin yürüterek anlayabiliyordu. Elinin tersini delikanlıya çevirip salladı. Bir süre dilini alt dişlerinin arkasına sürterek sinirine hakim olmaya çalışan delikanlı kafasını sallayarak ölü adamı sırtına aldı. Güçsüz karaktere sahip her erkek gibi hayattaki gayesi babası tarafından takdir edilmek olan bu delikanlı için babasının kendisine hayal kırıklığıyla bakması cehennem azabı gibiydi. Yukarı aşağı sallanan bir dala konan kuzgunun keyfi yerindeydi. Bugün muhtemelen insan eti yiyecekti. Tadı biraz domuza benziyordu insan etinin ama daha yumuşaktı. İnsan etinin pütürlü dokusunu dilinde hissetmekten ayrıca zevk alıyordu. Diğer hiçbir hayvanın leşinde bu pütürlü ve güzel dokuya denk gelemiyordu. Bazen lipomada denilen yağ bezelerine denk geliyor, sakız gibi uzun uzun çiğneyerek keyfini çıkarıyordu. Hızla başka bir ağaç ölüsünün omzuna sekti. Gözlerini ölü adamdan ayırmıyordu. Delikanlı ölü adamı ayağından tutup sürüklerken ateş başındaki babası demir bir maşayla ateşin közlerini karıştırdı ve yanında duran birkaç kuru kütük parçasını ateşin üzerine yatırdı. 4 adet demir direğe gerilmiş katranlı muşambadan bir tente altında hafifçe titreyerek ateşi güçlendirmeye çalışan adam oğlunun yere düşerken bağırmasıyla olduğu yerde irkildi. Ölü adamın ayağına büyük gelen ayakkabının gevşeyip çıkmasıyla bu ayakkabıyı kavrayarak adamı sürükleyen genç yere yığılarak birkaç metre aşağı yuvarlandıktan sonra ensesinden içeri giren karları temizleyip yukarı koştu ve öksürük krizine tutulmuş bir insan gibi sesler çıkararak kendisine küfreden babasına bir sorun olmadığını haber verip ölü adamı sürüklemeye devam etti. Baba, omzuna kahverengi sakosunu alıp ayağa kalkarken memnuniyetsizce kafasını iki yana salladıktan sonra kana bulanmış karları ayakları altında ezdi. Ve ağaçların arasından tepenin aşağısına uzanan kandan patikaya suratını ekşiterek baktı. Yerde duran birkaç çuvalın ağzını açıp içlerindeki mecidiyeleri kontrol etti. Bu kontrol sırasında çirkinliğine çirkinlik katan bir tebessümü suratına yerleştirdi. İnce dudaklarının altından görünen, koyu diş etlerine zar zor tutunan tek tük dişleri, ağzı kapalıyken birkaç saniyede bir dudaklarını öpücük atacakmış gibi yapıp durmasının sebebini açıklıyordu. Mecidiyeleri kıkırdayarak avuçlarında kaydırırken az ötesinde duran bir ak diken çalısı titredi. Baba göz ucuyla çalıya baktı. Muhtemelen rüzgar yüzünden titremiştir diye düşünmüş olacak ki pek üstünde durmadı bu hışırtının. Çuvalları dolduran mecidiyeleri avcuna döndüren ihtiyarın çalıya arkasını dönmesini fırsat bilen bir gölge, saklandığı çalıdan çıkıp dik duran, kaya yutmuş bir yılana benzeyen iri ağacın gövdesini siper etti. İhtiyar kaşlarını çatıp arkasını döndü. Fakat rüzgarla titreyen çalılardan başka bir hareket yoktu. Elinin tersiyle kızarık, etli burnunu silip çuvalların ağzını bağladı. Ve kenarları parçalanmış Trabluskarp kilimine oturup, kara saplı duran koyun bağırsağının ucundaki musluğu kavrayıp çay bardağına biraz rakı koydu. Bağırsağı dikkatle karın içine bıraktıktan sonra avcuna doldurduğu karları sıkıştırıp çay bardağının içine bıraktı. Berrak rakı, kar eridiği vakit beyaz bir duman gibi kapladı çay bardağını. İhtiyar, öpücük şeklindeki dudaklarını şapırdattıktan sonra yumruk mezesiyle fondip yaptı rakıyı. Çay bardağını yere bırakıp kilime uzandı ve ellerini sağ kulağının altında birleştirdi. Ateşin içinde çıtırdayan odunların sesini dinleyerek gözlerini yumarken taze kar kokusu serin bir rüzgarla birlikte yüzünü okşayıp geçti. Genç delikanlı nefes nefese kalmıştı ve ciğerleri soğuktan yanıyor, burun kemiği sızlıyordu. Ölü adamın ayağını bırakıp bir lahzada kıyafetlerini çıkarmaya başladı. Ölü adamın mermiyle delinen paltosunu ve süveterini üstüne geçirdi. Paltonun ceplerini yokladı. Yarım paket Enver Bey tobakoları marka sigara, elektronik kibrit, birkaç mecidiye ve coin vardı. Bir tane sigara yakıp ölü adamın yanına oturdu. Sigarayı içerken tepesindeki kuzgun dışında hiçbir canlıya rastlanmayan, uykudaki kocaman, beyaz bir hayvana benzeyen manzarayı izledi. Birkaç metre aşağısındaki acı su deresini izlerken derin bir nefes aldı sigaradan. Delikanlı daha çok küçük yaştayken annesi buz kapı çalarak hayatını kaybetmişti. Buz kapı çalmak deyimini birçok kişi bilmez muhtemelen. Türkiye Birleşik Devletleri'nde Doğu Anadolu'ya ait bir deyimdir bu. Kışın dereler, göller donduğunda olur da bir çatlağa denk gelir de basarsanız ve buz kırılır da suya düşerseniz buzul yüzeyde açılan delik su yüzeyinin hızla donmasıyla kapanacaktır. Dışarı çıkmak için deliği ararken soğuk su yüzünden şoka girerek daha fazla nefesinizi tutamayacaksınız ve tepenizdeki dev buzdan kapıyı yumruklamaya başlayacaksınız. Buz kapı çalmak deyimi de buzul altında kalanların can çekişirken buzu yumruklayışlarından gelmektedir. Delikanlının annesi de altında kaldığı buzulu yumruklayarak ölmüştü. Ayaklarının altında panik ve korku içinde çırpınan annesine baka kalmıştı delikanlı. Babası büyük buzulda yere bakarak tek başına yürüyen oğlunu görüp yanına yaklaştığında buzun altında akıntıya kapılarak sürüklenen karısının kas katı kesilmiş bedenini oğlunun takip etmekte olduğunu fark etti. Delikanlı parmaklarını yakan sigara korunun acısıyla irkildi. Yanında yatan ölü adamı yeniden çıplak ayağından tutup sürükledi ve acı sunun kıyısına geldi. Büyük bir kaya parçasını kaldırıp buzula fırlattı. Kırılan buz tabakası koca kayayı hızla yuttu. Belindeki halatı başka bir büyük kayaya sıkıca bağladı. Halatın diğer ucunu da dikkatle ölü adamın ayağına doladı. Kayayı kaldırıp az önce açtığı deliğe denk gelecek şekilde fırlattı. Kristalleşmeye başlamış deliğin zarını kıran kaya delikten içeri girip derenin dibine batarken ölü adamı da ayağından sürükleyerek içeri çekti. Adamın baloncuklar çıkararak yok oluşunu izleyen genç, keçeleşen, uyuşmuş yüzünü avuçları arasında ısıtmaya çalışarak yukarı çıktı ve hızla ateşin başına geçti. ''Baba, gece burada mıyız yoksa sekiyor muyuz?'' Delikanlının sekmekten kastı yolculuğa devam etmekti. Türkiye Birleşik Devletleri halkının dil kullanımı bazılarınıza ilginç gelebilir. Bu sebepten elimden geldiğince tercüme etmeye çalışacağım. Her neyse, genç adamın babasından ses çıkmadı. ''Baba!'' Babası çoktan sızmıştı. Delikanlı cevap alamayacağını anlayınca susup ellerini ovuşturmaya devam etti. Yarım saat kadar sonra tepelerindeki lacivert bulutlar hafifçe yağmur serpiştirmeye başladı. Delikanlı kurt gibi acıkmıştı. Çuvaldaki mecidiyelere baktı. Bu mecidiyelerle Yamalı'da kör kandil oluncaya kadar içebilirlerdi. Sakız rakısı sipariş eder, ördek kebabı, balık turşusu, şekerli leblebi, atom peynirli ahtapot, zeytinli humus, hatta yaprak ciğer söyler, pedumulardan hoş bir ateş oğlanını da masaya çıkarırlardı. Su savaşları sırasında ya da su baskınları felaketlerinde yerle bir olan şehirlerini terk eden Yunanlı erkek mültecilere halk tarafından pedumu deniyordu. Yüzü güzel bir pedumu, yeraltı meyhanelerinde askerleri, köylüleri eğlendiren bir ateş oğlanı olabilirse paçayı kurtardı demektir. Hele namı yayılır da hanım meyhanelerine aldırabilirse kendini, sıradan bir Türkiye Birleşik Devletleri memurundan bile güzel bir hayat sürebilirdi. Delikanlı, üstündeki kan lekelerini temizlerken kucak dansı yapan ateş oğlanlarını, ördek kebabını düşünüp iyice acıktı. bir yandan ölü adamın sahipsiz kalmış atına bakıyor, bir yandan da ölü gibi yatan babasına bakıyordu.
Baba, midem ciklet gibi oldu. Ya kalk yemeğe gidelim ya da ben şu atı keseyim.
Babası tek kelime etmedi. Çocuk bir süre ateşe bakarak bekledi. Mide bulantısı açlıkla savaşmasına engel oluyordu. Sandıktaki bıçağı alıp ölü adamın atının yanına gitti. Oldukça geniş kalçalı, kasları derisinin altında gülle gibi gerilmiş koca bir aygırdı. Benekler ve çeşitli lekelerle dolu derisinin altındaki sıcacık eti hissettikçe dişlerini gıcırdatıyordu genç adam. Hayatında hiç at öldürmemişti. Koyun keser gibi boğazına sarılsa göğsüne yediği bir çifteyle ölüp gidebilirdi. Amcasının oğlu bu şekilde ölmüştü. Küçük bir çocuk olduğu yıllarda babasını kahvede beklerken ihtiyar bir adamın konuşmasına kulak misafiri olmuş. Bir atı öldürmenin en güzel yönteminin yüreğini bir bıçakla parçalamak olduğunu duymuştu. Artık bu bilgiye nasıl sahip olduğunu hatırlamıyordu delikanlı. Hatırlasaydı bu bilgiyi veren ihtiyarın kendi kimliğinden bile bir haber olan kahvenin bir köşesinde babasıyla sohbet ettiğini sanan bir adam olduğunu da anımsardı. Böylece aklı başında olmayan bir ihtiyarın sözünü dinlemenin epey riskli olacağını anlardı. Neyse ki atı kesmeye cesaret edemedi ve arkasını dönüp bıçağını sandığına geri koydu. Kilimin üstünde duran piştovunu alıp atın kafasına dayadı. Yorgun at, bıkkın bir ifadeyle önüne bakmaktaydı. Gür bir silah sesiyle koca arazi inledi. Buzulun kenarındaki ağaçların birinde oturan kuzgun havalanıp uzaklara kaçtı. Delikanlı, İki atın arasında kanlar içinde yüzüstü uzanmaktaydı. Bir gölge ensesinden vurulan çocuğun yanına geldi ve sol kolundan tutup gökyüzünü görebileceği şekilde sırt üstü çevirdi çocuğu. Ensesinden giren mermi sinüs boşluğunu parçalayarak burnuyla üst dişleri arasından fırlamış tepeciğin topraktan duvarına saplanmıştı. Çocuğun yanından ayrılıp öncesinde boğarak öldürdüğü babasını sürükleyerek çocuğun üstüne yığdı. Gabardin parkası parçalanmış, ayakkabıları ve siyah kumaş pantolonu balçağa bulanmış, suratının ve kafasının çeşitli yerleri kendisine ait olmayan kuru kan lekeleriyle beneklenmişti. Hırpani kılıklı bu adamın suratındaki yorgunluğa rağmen deniz yeşili gözlerinde yalnız dolaşan yırtıcılara has bir sakinlik vardı. Sakalları birkaç haftalıktı ve saçları gibi kırlaşmıştı. Sandıkları karıştırıp içindekileri yokladı. Birkaç dilim matza denen Yahudi ekmeği ve kekikli Trabluskarp peyniri buldu. Bolca piştov bilyesi ve ilaç vardı. Bir dilim matzayı çiğnerken çuvallardan birinin ağzını açacağı sıra şıkırtıları duydu ve kaşları çatıldı. Mecidiyeleri gördüğünde mutlu olduğu hissediliyordu kesinlikle. Ama bu mutluluk insani bir mutluluktan çok avının boynunu kırdıktan sonra soluklanan bir kurdun mutluluğuna benziyordu. Etrafını kolaçan edip mecidiye dolu çuvalları ak diken çalısının arkasına açtığı bir çukura gömdükten sonra ateşi harlayıp kilime uzandı. Matsaları peynirle yedikten sonra kuzu bağırsağını bulup musluğunu açtı ve parmak ucunu akan sıvıya bandırıp kokladı. Rakı içmek için doğru bir zaman değildi. Bağırsağı bir köşeye fırlattı. Karları bir tenekeye doldurup ateşin üstüne tuttu ve suya dönüşen karı kafasına dikerek tek seferde bitirdi. Pavurya Baybars'la ilk defa o zaman karşılaştım. Bileklerinin gücünden almıştı ünvanını. Avuçlarının arasında tuttuğu bir kabadayının kellesini sıkarak kırdığı rivayet edilirdi. Muhtemelen abartıdır ama bileklerinin güçlü olduğu bir gerçek. Bu adamın zihnine sızdığında korkunç bir karanlıkla karşılaştım. Dünyadaki yaşamı bir işkence hücresinden farksızdı. Ölüm ve hastalıklar peşini bir türlü bırakmamıştı. Güzel başlayan hayatı bir anda cehenneme dönmüştü. Hayatının güzel başlamış olması yeniden güzel günlerin yaşanabileceği umudu taşımasına sebep oluyordu. Ve bu umut yüzünden son veremediği yaşamı ona kötülükler ve acılar getirmeye devam ediyordu. 3 haftadır kudurmuş bir mankurt gibi sırtından inmeyen ölümden daha yeni kurtulabilmişti. Bu 3 haftalık boğuşma enerjisinin büyük bir bölümünü emip tüketmişti. Donarak öleceğini anladığında boynundaki muskasını çözüp içindeki zehirli kağıdı çıkardı. Bu muskada taşıdığı zehir damlatılmış koruma duası kağıdı. Zor bir duruma düştüğünde diline atıp hızlı ve acısız bir şekilde ölüme kavuşması için yıllardan beri boynunda duruyordu. Zehirli kağıdı tam dilinin altına yerleştireceği sırada silah sesini duyup irkilmişti. Başını kaldırıp sesin geldiği yöne dikkatli baktığında göğe yükselen kara dumanları gördü. Birileri kamp yapıyordu. Ona göre kabadayıların koruyucusu ilk kabadayı Layhar'ın işaretiydi bu. Kamp ateşini gördüğünde koyun meylemesi duymuş aç bir kurt nasıl koşarsa öyle koştu dizine kadar karla örtülü boş arazide. Bir gölge gibi sessizce ağaçları siper alarak dumana yanaştığında rakı içen ihtiyarı gördü. Şimdi çuvallar dolusu mecidiye ve iki tane sağlıklı ata sahipti. Gözlerinin ardındaki etten labirentin bir yerlerinde muhafaza ettiği umut ışığı bir anda büyüyerek güçlendi. Öyle ki yorgunluktan çöken omuzları bile yükselmeye başladı. Yerde yatan ölü gencin üstündekileri giydi ve kasada bulduğu 7 adet kapanı kendisine ulaşılmasını sağlayacak tüm yollara yerleştirdi. Pavurya tek gözü açık uyuyan adamlardandı. En ufak bir ses uyanması için yeterliydi. Ateşi harladıktan sonra çok uzaklardan duyulan yabani köpek havlamaları ve soğuk rüzgarın uğultusunu dinleyerek gözlerini kapattı.